9. bölüm. Ve ölürsünüz. Hakikati kendin için ara. Seninle orada buluşuruz. Josh'ın bana söylediği son şeydi. Alayla bir yandan anlamlı şeyler söylemeye çalışanlarla alay ederken bir yandan da anlamlı bir şey söylemeye çalışarak konuşmuştu. Sarhoştu ve kafası iyiydi. İyi bir dostu. Hayatımın en dönüştürücü anını 19 yaşındayken yaşadım. Arkadaşım Josh beni Texas'ta, Dallas'ın kuzeyinde bir göl kıyısında partiye davet etmişti. Bir tepenin üzerinde apartmanlar, eteğinde havuz ve havuzun altında da göle bakan bir yar vardı. Küçük bir yardı. Belki 10 metre kadar. Atlamayı iki kere düşüneceğiniz kadar yüksekti. Ama doğru alkol ve akran bileşimiyle insan ikinci kere düşünmekten kolayca vazgeçebilirdi. Partiye geldikten kısa bir sonra Josh ile havuzda oturmuş bira içiyor, genç, huzursuz erkeklerin yapacağı gibi sohbet ediyorduk. İçkiden, kızlardan, Josh'ın o yaz müzik okulundan ayrıldıktan sonra yaptığı tüm cool şeylerden söz ediyorduk. Birlikte aynı grupta çalmaktan ve New York'a taşınmaktan söz ettik. O sırada gerçekleşmesi imkansız bir hayaldi. Çocuktuk. Buradan atlanır mı diye sordum bir süre sonra. Başımla gölün üzerindeki yarı gösterdim. Evet dedi Josh. İnsanlar burada bunu hep yapar. Sen de yapacak mısın? Omuzlarını silkti. Belki. Bakalım. Gecenin geri kalanında Josh ile ayrıldık. Güzel bir Asyalı kız vardı ve video oyunlarından hoşlanıyordu. Bu benim gibi bir ergen için piyangoyu kazanmak gibi bir şeydi. Benimle ilgilenmemişti. Ama arkadaşça davranmıştı ve konuşmamdan memnundu. Ben de konuştum. Birkaç bira içtikten sonra eve dönüp benimle birlikte bir şeyler yemesini teklif edecek kadar cesaretimi topladım. O da kabul etti. Biz yokuşu çıkarken Josh da aşağı iniyordu. Yemek yemek isteyip istemediğini sordum. İstemediğini söyledi. Onu daha sonra nerede bulacağımı sordum. Gülümsedi. Hakikati kendin için ara. Seninle orada buluşuruz dedi. Başımı salladım ve ciddi bir yüz ifadesi takındım. Tamam, orada görüşürüz yanıtını verdim. Herkes hakikatin nerede olduğunu ve oraya nasıl gideceğini tam olarak bilirmiş gibi. Josh güldü ve yokuştan yara doğru ilerledi. Ben de güldüm ve eve doğru yokuşa çıkmaya devam ettim. İçeride ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum. Kızla birlikte yeniden dışarı çıktığımızda herkes gitmişti ve siren sesleri duyuluyordu. Havuz boştu. Herkes yokuştan aşağı yarın altındaki kıyı çizgisine koşuyordu. Suda insanlar vardı. Çevrede yüzen birkaç erkek gördüm. Karanlıktı ve zor görünüyordu. Müzik devam ediyordu ama dinleyen yoktu. Hala 2 ile 2'yi toplayamayarak kıyıya koştum. Sandviçimi ısırarak herkesin neye baktığını anlamaya çalışıyordum. Asyalı güzel kız yolun yarısında "Sanırım korkunç bir şey olmuş." dedi. Tepenin altında birine Josh'ın nerede olduğunu sordum. Kimse bana bakmadı. Kimse farkında değildi. Herkes suya bakıyordu. Yine sordum ve bir kız deli gibi ağlamaya başladı. İşte o zaman 2 ile 2'yi toplayabildim. Dalgıçların Josh'ın cesedini gölün dibinde bulmaları 3 saat sürdü. Otopside bacaklarının alkolün neden olduğu dehidrasyon ve suya çarpmanın şiddeti yüzünden kramp yaptığı sonucuna varıldı. Yardan atlamış. Suya girdiğinde karanlıkmış. Suyun yüzeyi gece. Siyah üzerine siyah. Kimse yardım çığlıklarının nereden geldiğini anlayamamış. Sadece çırpınma sesleri. Sadece sesler. Daha sonra annesiyle babası bana çok kötü bir yüzücü olduğunu söylediler. Hiçbir fikrim yoktu. Ancak 12 saat sonra ağlayabildim. Ertesi gün arabamda Austin'deki evime dönüyordum. Babamı aradım. Hala Dallas civarında olduğumu ve işe gidemeyeceğimi bildirdim. Neden? Ne oldu? Her şey yolunda mı diye sordu. Ancak o zaman her şey dile geldi. Göldeki araştırmalar. Hüngür hüngür boşanma, çığlıklar ve sümükler. Arabayı kenara çektim ve telefonda babasını ağlayan küçük bir oğlan çocuğu gibi ağladım. O yaz derin depresyona girdim. Daha önce de depresyona girdiğimi düşünüyordum. Ama bu anlamsızlığın yepyeni bir boyutuydu. O kadar derin bir hüzündü ki fiziksel olarak canımı yakıyordu. İnsanlar beni neşelendirmeye geldiler. Oturup en doğru şeyleri söyleyip yapmalarını izledim. Teşekkür ettim. Gelmekle incelik gösterdiklerini söyledim. Sahte sahte gülümsedim. İyileştiğimi söyleyerek yalan söyledim. Ama aslında hiçbir şey hissetmiyordum. Birkaç ay sonra rüyamda Josh'ı gördüm. Hayat ve ölüm hakkında uzun uzun konuştuk. Gelişi güzel, önemsiz şeylerden de söz ettik. O zamana kadar tipik orta sınıf bir çocuktum. Tembel, sorumsuz, sosyal kaygı sahibi ve son derece güvensiz. Josh birçok yönden beğendiğim biriydi. Benden daha büyüktü, daha güvenli, daha deneyimli. Çevresindeki dünyaya daha açık, daha kabulleniciydi. Josh hakkındaki son rüyalarımdan birinde onunla bir jacuzzi'de oturuyorduk. Biliyorum bu tuhaf. Öldüğüne gerçekten çok üzüldüm gibi bir şey söyledim. Güldü. Tam olarak ne söyledi hatırlamıyorum ama sen yaşamaktan hala bu kadar çok korkarken benim ölmüş olmama niye aldırıyorsun gibi bir laf etti. Ağlayarak uyandım. O yazı annemin koltuğunda oturup sözde uçuruma bakarak Josh'ın dostluğunun olduğu yerde sonsuz ve anlaşılmaz bir hiçlik görerek geçirdim. Sonra fark ettim ki bir şey yapmak için gerçekten hiçbir neden yoksa bir şey yapmamak için de gerçekten hiçbir neden yok. Ölümün kaçınılmazlığı karşısında insanın kendisini korkusuna, utancına, çekingenliğine teslim etmesinin de nedeni yok. Çünkü bunlar da hiçbir şey. Kısa ömrümün büyük bölümünü bana ıstırap ve rahatsızlık veren her şeyden kaçınmaya çalışarak geçirdiğime göre aslında canlı olmaktan kaçınmaya çalışıyorum. O yaz ot ve sigara içmeyi, video oyunu oynamayı bıraktım. Aptal rock yıldızı fantezilerimden vazgeçtim. Konservatuarı bırakarak üniversiteye yazıldım. Spor salonuna gitmeye başladım ve epey kilo verdim. Yeni arkadaşlar edindim. İlk kez bir sevgilim oldu. Hayatımda ilk kez gerçekten ders çalıştım ve çalışırsam iyi notlar alabildiğimi gördüm. Ertesi yaz 50 günde 50 kurgu dışı kitap okumaya karar verdim ve başardım. Bir sonraki yıl ülkenin diğer ucundaki çok iyi bir üniversiteye transfer oldum ve hayatımda ilk kez akademik ve sosyal olarak başarılıydım. Josh'ın ölümü hayatımda en açıkça belirleyebildiğim öncesi sonrası dönüm noktası oldu. Trajediden önce engelliydim. Hiçbir amacım yoktu. Dünyanın benim hakkında düşündüğünü hayal ettiğim şeylere takıntılıydım ve onlara sıkışıp kalmıştım. Trajediden sonra yeni bir insana dönüşmüştüm. Meraklı, sorumlu, çalışkan. Hala güvensizliklerim ve bagajlarım vardı. Hepimizin var. Ama artık güvensizliklerimden ve bagajlarımdan daha önemli bir şeyi kafaya takıyordum. Farkı yaratan da buydu. Tuhaftır ama bana sonunda yaşama izni veren birinin ölümüydü. Ve belki de hayatımın en kötü anı aynı zamanda en dönüştürücü olandı. Ölüm bizi korkutur. Bizi korkuttuğu için de onu düşünmekten, hakkında konuşmaktan ve hatta bir yakınımız ölse bile varlığını kabul etmekten kaçınırız. Yine de tuhaf, tersine bir yoldan hayatın tüm anlamının gölgesinin ölçüldüğü ışık ölümdür. Ölüm olmasa her şey sonuçsuz, tüm deneyim keyfi, tüm ölçütler ve değerler aniden sıfır olur. Benliğimizin ötesinde bir şey. Ernest Becker akademinin dışına itilmiştir. 1960 yılında antropoloji dalında doktorasını almıştır. Doktor araştırması Zen Budizminin alışılmadık kuşkulu uygulamalarını psikanalizle kıyaslıyordu. O zamanlar Zen, hippi ve uyuşturucu bağımlılarına göre bir şey ve Freud Jung psikanalizde taş devrinden kalma psikolojinin düzmece bir formu olarak görülüyordu. Yardımcı öğretmen olarak ilk görevinde Becker kendini hemen psikiyatri uygulamalarını faşizmin bir formu olarak reddeden bir grubun içinde buldu. Uygulamayı zayıflara ve çaresizlere karşı bilim dışı bir baskı aracı olarak görüyorlardı. Sorun Becker'ın patronunun psikiyatr olmasıydı. Bir anlamda ilk işine gitmek ve patronununu gururla Hitler'le kıyaslamak gibi bir şeydi. Tahmin edebileceğiniz gibi kovuldu. Becker da radikal fikirlerini kabul görebilecekleri bir yere götürdü. California, Berkeley. Ama bu da fazla uzun sürmedi. Becker'ın başında dert açan sadece kurumlara karşıt eğilimleri değildi. Tuhaf eğitim yöntemleriydi de. Psikoloji öğretmek için Shakespeare'i kullanıyordu. Antropoloji öğretmek için psikoloji kitaplarını. Sosyoloji öğretmek için de antropolojik verileri kullanıyordu. Müfredatla pek ilgisi olmayan bir şekilde Kral Lear kılığına giriyor, sınıfta kılıçlı dövüşler taklit ediyor, uzun politik söylemlere girişiyordu. Öğrencileri ona tapıyorlar, fakültenin diğer üyeleri de nefret ediyorlardı. Bir yıldan kısa bir süre sonra tekrar kovuldu. Becker San Francisco Devlet Üniversitesi'ne girdi ve orada bir yıldan uzun süre tutundu. Öğrenciler Vietnam Savaşı'nı protesto etmek için ayaklandıklarında üniversite polis çağırdı ve şiddet uyguladı. Becker öğrencilerden taraf olup açıkça dekanın tutumunu lanetleyince bir kez daha kovuldu. Becker 6 yılda 4 kez iş değiştirdi. 5.'den kovulmadan önce kolon kanseri oldu. Teşhis kötüydü. Sonraki birkaç yıl yatakta geçirdi ve yaşamak için fazla umudu yoktu. Bunun üzerine bir kitap yazmaya karar verdi. Bu kitap ölüm hakkında olacaktı. Becker 1974 yılında öldü. Kitabı Ölümün İnkarı. Pulitzer ödülü kazandı ve 20. yüzyılın en önemli entelektüel çalışmalarından biri sayılmaktadır. Psikoloji ve antropoloji alanlarını sarstı. Bugün bile önemini sürdüren derin felsefi iddiaları vardır. Ölümün inkarı iki nokta üzerinde durur. 1. İnsanlar soyut bir biçimde kendilerini kavramsallaştıran ve düşünen yegane hayvanlardır. Köpekler oturup da kariyerleri konusunda endişelenmezler. Kediler geçmiş hatalarını düşünüp bir şeyi farklı yapsalardı ne olacağını merak etmezler. Maymunlar gelecek olasılıklar hakkında tartışmazlar. Tıpkı balıkların daha uzun solungaçları olsaydı başka balıklar onları daha çok severler miydi diye düşünmedikleri gibi. İnsanlar olarak kendimizi varsayımsal durumlarda hayal edebilme yetisiyle kutsanmışız. Geçmişi ve geleceği düşünebiliyoruz. İşlerin farklı gidebileceği başka gerçeklikler ve durumlar hayal edebiliyoruz. Bu tekil zihinsel beceri nedeniyle, diyor Becker, hepimiz bir noktada kendi ölümümüzün kaçınılmaz olduğunu fark ediyoruz. Gerçekliğin farklı çeşitlemelerini kavramsallaştırabilen bir hayvan olduğumuz için de içinde kendimizin olmadığı bir gerçekliği hayal edebilen tek hayvanız. Bu farkındalık Becker'ın ölüm dehşeti adını verdiği, yaptığımız veya düşündüğümüz her şeyin altında yatan derin varoluşsal kaygıya neden olur. 2. Becker'ın ikinci noktası bizlerin iki benliği olduğu iddiasıyla başlar. İlki fiziksel benliğimizdir. Yiyen, uyuyan, horlayan, kaka yapan. İkinci benliğimiz kavramsal benliğimizdir. Kimliğimiz kendimizi nasıl gördüğümüz. Becker'ın savı şudur. Hepimiz fiziksel varlığımızın öleceğini az çok biliriz. Bu kaçınılmazdır ve bilinç dışında bizi fena halde korkutur. Fiziksel benliğimizin kaçınılmaz olarak yok olmasından duyduğumuz korkuyu telafi etmek için ebediyen yaşayacak kavramsal bir benlik inşa etmeye uğraşırız. Bu nedenle insanlar adlarını binalara, heykellere, kitap sırtlarına koyabilmek için çok uğraşırlar. Bu nedenle bir sürü şeyimizi başkalarına, özellikle de çocuklara veririz. Etkimizin kavramsal benliğimizin, fiziksel benliğimizin çok ötesine uzanmasını arzu ederiz. Fiziksel benliğimiz ortadan yok olduktan sonra da hatırlanmak, saygı görmek ve idolleştirilmek isteriz. Becker bu çabalara ölümsüzlük projeleri adını vermişti. Bunlar kavramsal benliğimizin fiziksel ölümümüzden çok sonra bile yaşamasına olanak veriyorlardı. Ona kalırsa insan uygarlığının tamamı temelde ölümsüzlük projelerinin sonucuydu. Bugün gördüğümüz tüm kentler, hükümetler, yapılar, otoriteler bizden önceki kadın ve erkeklerin ölümsüzlük projeleriydi. Ölmeyen kavramsal benliklerden kalanlardı. Hazreti İsa, Hazreti Muhammed, Napolyon, Shakespeare günümüzde bile yaşadıkları dönemdeki kadar hatta daha da güçlüdürler. Tüm mesele de budur. Bir sanat formunda ustalık kazanarak, yeni bir toprak fethederek, çok zengin olarak ya da sadece nesillerce yaşayacak geniş ve sevgi dolu bir aile kurarak, ne yaparsak yapalım, hayatlarımızdaki anlamın tümü içimizdeki bu asla gerçekten ölmeme arzusuyla şekillenir. Din, politika, spor, sanat, teknolojik yenilikler insanların ölümsüzlük projelerinin neticesidir. Bekara kalırsa savaşlar, devrimler, kitle katliamları bir grubun ölümsüzlük projeleri ötekininkilere çatıştığında olur. Yüzyıllar süren baskılar, milyonların katledilmesi hep bir grubun ölümsüzlük projesinin bir diğerinki karşısındaki savunması olarak haklı gösterilir. Ölümsüzlük projemiz başarısız olursa, anlam kaybolursa, kavramsal benliğimizin fiziksel benliğimizden sonraya kalma ihtimali ortadan kalkar. Ya da bu ihtimal azalırsa, ölüm dehşeti, o korkunç depresif kaygı zihnimizi ele geçirir. Travmalar, utanç, toplum önünde gülünç düşmek gibi şeyler buna neden olabilir. Becker'ın işaret ettiği gibi zihinsel hastalık. Hala anlayamadıysanız, ölümsüzlük projelerimiz bizim değerlerimizdir. Hayatlarımızdaki anlamın ve zenginliğin barometreleridir. Değerlerimiz göçerse, psikolojik anlamda biz de göçeriz. Becker'ın özünde söylediği şudur. Hepimiz korkunun güdümündeyiz ve bir şeyi gereğinden çok fazla kafaya takarız. Çünkü bir şeyi kafaya takmak aklımızı gerçeklikten ve kendi ölümümüzün kaçınılmazlığından uzaklaştırabilen tek şeydir. Ve gerçekten hiçbir şeyi aldırmamak kendi varlığımızın süreksizliğini bir anlamda spiritüel olarak kucaklamak anlamına gelir. Bu durumda kişinin kendinde hak görmenin ve küstahlığın farklı formlarına tutsak olma ihtimali çok daha azdır. Becker kendi ölüm yatağında çarpıcı bir şeyin daha farkına vardı. İnsanların ölümsüzlük projeleri aslında çözüm değil, sorunun ta kendisiydi. İnsanlar ölümcül güçler kullanarak kendi kavramsal benliklerini tüm dünyaya dayatmaktansa, kavramsal benliklerini sorgulayıp kendilerini ölümleri konusunda biraz daha rahat hissetmeliydiler. Becker buna acı panzehir adını vermişti ve kendi ölümüyle uzlaşmaya çabalarken bir yandan da kendi çöküşünü izliyordu. Ölüm yatağında kaçınılmazdı bu. Bu nedenle farkındalığı yok sayamayız. Onunla yapabildiğimizce uzlaşabiliriz. Kendi ölümlülüğümüzle uzlaştıktan sonra dehşetin kökü, hayatın tüm gelip geçici hırsların nedeni olan o altta yatan kaygı değerlerimizi daha özgürce seçebiliriz. Mantıksız ölümsüzlük arayışları bizi engellemez ve tehlikeli dogmatik görüşlerin tuzağına düşmeyiz. Ölümün aydınlık tarafı. Kayadan kayaya atlıyorum, sürekli tırmanıyorum. Bacak kaslarım esniyor ve acıyor. Yavaş. Tekrarlanan fiziksel çabanın neden olduğu trans benzeri bir durumda tepeye yaklaşıyorum. Gökyüzü engin ve derin. Şimdi yalnızım. Arkadaşlarım çok aşağıda kaldılar. Okyanusun fotoğrafını çekiyorlar. Sonunda küçük bir tümseyi aşıyorum ve manzara önüme seriliyor. Buradan sonsuz ufku görebiliyorum. Sanki dünyanın sonuna bakıyor gibi hissediyorum. Su gökle buluşuyor. Mavi üzerine mavi. Rüzgar tenimde çığlıklar atıyor. Yukarı bakıyorum. Parlak, güzel. Güney Afrika'nın ümit burnundayım. Bir zamanlar Afrika'nın en güney ucu ve dünyanın en güneyi olduğu sanılırdı. Curcunalı bir yer. Fırtınaların, tehlikeli suların buluşma noktası. Yüzyıllardır ticareti ve alışverişe ve insan çabasına tanık olmuş bir yer. Alay eder gibi umutların yitirildiği bir yer. Portekizce'de bir deyiş vardır. Ele dobra o cobada boa esperança. Anlamı ümit burnunu dönüyor. İronik ama bir insanın ömrünün son aşaması anlamına gelir. Artık yapacak bir şey kalmadığını ifade eder. Kayaların üzerinde maviye doğru duruyorum. Enginliğinin tüm görüş alanımı doldurmasını bekliyorum. Soğuk soğuk terliyorum. Heyecanlı ve gerginim. Hepsi bu mu? Rüzgar kulaklarımda uğulduyor. Hiçbir şeyi duymuyorum. Ama uçurumun kıyısını görebiliyorum. Kayaların hiçlikle buluştuğu yeri. Durup birkaç metre uzaktan bakıyorum. Her iki yanda da kilometrelerce uzanan yarları, döven okyanusu görebiliyorum. Dalgalar geçit vermeyen duvarlara öfkeyle saldırıyorlar. Tam önümdeki yar suyun içine en az 40 metre dimdik iniyor. Sağımda altındaki manzarada fotoğraf çeken turistler karıncalar gibi görünüyorlar. Solum Asya. Önümde gökyüzü var ve arkamda o ana kadar umut ettiğim ve yanımda getirdiğim her şey duruyor. Ya hepsi bu kadarsa, ya bundan başka bir şey yoksa. Çevreme bakıyorum, yalnızım. Yarın kıyısına doğru ilk adımımı atıyorum. İnsan bedeni ölüm tehlikesi yaratan durumlara karşı doğal bir radarla donatılmış gibi. Örneğin korkuluğu olmayan bir uçurum kıyısına 3 metre yaklaşırsanız bedeniniz geriliyor. Sırtınız kasılıyor, ürperiyorsunuz. Gözleriniz çevrenizdeki her ayrıntıya hiper odaklanıyor. Ayaklarınız kaya gibi ağırlaşıyor. Sanki devasa, görünmez bir mıknatıs bedeninizi yavaşça güvenliğe itiyor. Mıknatısla mücadele ediyorum. Bir kaya gibi ağır ayağımı kenara doğru yaklaştırıyorum. Aşağıya düşmeye 1,5 metre kala zihniniz de partiye katılıyor. Artık sadece yarın kıyısını değil, aşağı kadar inen cephesini de görebiliyorsunuz. Aklınıza ayağınızın kayabileceğine, düşebileceğinize, ıslak bir ölümü yuvarlanabileceğinize ilişkin bir sürü istenmedik imge oluşuyor. Bu gerçekten fazla, diye hatırlatıyor zihniniz. Gerçekten fazla. Aklını mı kaçırdın? Hareket etme, dur. Zihnime susmasını söyleyerek santim santim kıyıya yaklaşıyorum. 1 metre kala bedeniniz tam anlamıyla kırmızı alarma geçiyor. Şimdi hayatınızın sonuna ayakkabı bağcığına takılıp düşmek kadar uzaksınız. Okkalı bir rüzgar kaçığı o mavi sonsuzluğa doğru size yelken açtırabilir. Bacaklarınız titrer. Elleriniz de. Kendinize ölümünüze atlamayacağınızı hatırlatmanız gerekirse sesiniz de titrer. 1 metre mesafe çoğu kişinin mutlak sınırıdır. Öne doğru eğilip dibe bir göz atacak kadar yakındır. Ama hala gerçek bir kendini öldürme riskinden uzaktır. Bir uçurumun kıyısına o kadar yakın durmak, yer ümit burnu kadar güzel ve baştan çıkartıcı olsa da, insanın başını döndürür ve yakın zamanda yemek yemişseniz, sizi kusturmakla tehdit eder. Bu kadar mı? Hepsi bu mu? Bilebileceğim şeylerin hepsini öğrendim mi? Minicik bir adım daha atıyorum. Sonra bir tane daha. 1 metreden daha az. Öndeki bacağım bedenimin tüm ağırlığını ona vermişim gibi titriyor. Güçlükle ilerliyorum. Yine mıknatıs. Zihnime karşı. Bir kez daha yaşama içgüdülerim. 30 santim. Şimdi dosdoğru yarın cephesine bakıyorum. İçimden ağlamak geliyor. Bedenim içgüdüsel olarak kendini hayali ve açıklanamaz bir şeye karşı korumak için çömeliyor. Rüzgar fırtınalarla esiyor. Düşünceler kancalar sanki. 30 santimde kendinizi havada yüzüyor gibi hissediyorsunuz. Sadece aşağı bakmak kendinizi göğün bir parçası gibi hissetmenize yetiyor. Aslında bu noktada düşmeyi bekliyorsunuz. Orada bir an çömeliyorum. Nefesimi düzenliyor, düşüncelerimi topluyorum. Kendimi altımdaki kayalara çarpan suya bakmaya zorluyorum. Sonra tekrar sağıma altımdaki tabelaları izleyen, fotoğraflar çeken, tur otobüslerinin peşinde koşan karıncalara bakıyorum. Birinin herhangi bir şekilde beni görme şansı yok. Bu dikkat çekme isteği tümüyle mantıksız. Ama tüm bunlar zaten mantıksız. Beni burada görmelerine olanak yok. Olsaydı bile uzaktaki o insanların söyleyebilecekleri ya da yapabilecekleri hiçbir şey yok. Tek duyabildiğim rüzgar. Hepsi bu mu? Bedenim titriyor. Korku keyif verici ve kör edici hale geliyor. Zihnime odaklıyorum ve bir tür meditasyon gibi düşüncelerimi açıyorum. Hiçbir şey sizi ölümünüzün birkaç santim ötesinde olmak kadar içinde bulunduğunuz anda ve açık zihinli yapamaz. Sırtımı dikleştiriyorum. Tekrar karşıya bakıyorum. Ve gülümsediğimi hissediyorum. Kendime ölmekte kötü bir şey olmadığını söylüyorum. İnsanın kendi ölümlülüğüyle karşılaşmaya böyle istekli, hatta coşkulu olmasının kökleri çok eskilere dayanır. Antik Yunan'ın ve Roma'nın stoacıları hayatı daha fazla takdir etmek ve zorlukları karşısında alçak gönüllü davranmak için insanları ölümü sürekli akıllarında tutmaya davet ederlerdi. Budizmin farklı formlarında meditasyon pratiği sık sık kişiyi hayattayken kendi ölümünü hazırlama aracı olarak kullanılır. İnsanın egosunu genişleyen bir hiçlikte eritmesi, nirvana aydınlanmasına ulaşmak, insanın öbür tarafa geçişi için bir deneme sürüşü olarak görülür. Mark Twain, bu dünyaya gelip Sonra da Halley'i kuyruklu yıldızına binerek terk eden o kıllı kaçık bile, ölüm korkusu yaşama korkusundan kaynaklanır. Hayatını dolu dolu yaşayan biri her an ölmeye hazırdır demiştir. Uçuruma geri dönecek olursak hafifçe geriye kaykılarak oturuyorum. Ellerimi arkama doğru yere koyup kendimi yavaşça popumun üzerinde bırakıyorum. Sonra yavaşça bir bacağımı yardan aşağı sarkıtıyorum. Denize bakan yamaçta dışarı fırlamış küçük bir kaya var. Ayağımı onun üzerine koyuyorum. Öbür bacağımı da aşağı sarkıtarak ayağımı aynı küçük kayanın üzerine koyuyorum. Orada ağırlığımı avuçlarıma vererek rüzgar saçlarımı karıştırırken oturuyorum. Dikkatimi ufka verince kaygı dayanılır hale geliyor. Sonra dimdik oturuyorum ve yeniden yardan denize bakıyorum. Korku omurgamdan aşağıya iniyor. Organlarım elektrik akımına tutuluyor sanki. Zihnim bedenimin her bir santimetre karesinin tam olarak koordinatlarına odaklanmış durumda. Korku bazen boğucu oluyor. Ama ne zaman beni boğacak gibi olsa zihnimi boşaltıyorum. Dikkatimi altımdaki uçurumun dibine odaklıyorum. Kendimi potansiyel kara yazgıma bakmaya zorluyorum. Sonra basitçe onun varlığını kabulleniyorum. Şimdi dünyanın ucunda oturuyorum. Umudun en güneyinde, doğuya geçiş kapısında. Heyecan verici bir duygu. Bedenime pompalanan adrenalini duyuyorum. O kadar hareketsizim ki, bilincim o kadar açık ki, kendimi hiç bu kadar coşkulu hissetmemiştim. Rüzgarı dinliyorum. Okyanusu izliyorum. Ve dünyanın sonuna bakıyorum. Ve ışıkla birlikte gülüyorum. Dokunduğu her şey iyi. Kendi ölümlülüğümüzle yüzleşmek önemlidir. Çünkü hayattaki tüm o işe yaramaz, kırılgan, yüzeysel değerlerimiz yok eder. Çoğu insan günlerini biraz daha para ya da ün ve dikkat kazanmak, sevildiklerinden ve haklı olduklarından biraz daha emin olmak uğruna heba ederken, ölüm bizi çok daha ıstıraplı ve önemli bir soruyla karşı karşıya bırakır. Mirasımız nedir? Siz gittiğiniz zaman dünya nasıl farklı ve daha iyi bir yer olacak? Nasıl bir iz bıraktınız? Etkiniz ne oldu? Afrika'da kanat çırpan bir kelebek, Florida'da kasırgaya neden olur denir. Giderken siz ardınızda hangi kasırgaları bırakacaksınız? Becker'ın gösterdiği gibi. Bu hayattaki tek gerçek, önemli sorudur. Yine de hakkında düşünmekten kaçınırız. 1. Çünkü zordur. 2. Çünkü korkutucudur. 3. Çünkü ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrimiz yoktur. Bu sorudan kaçındığımız zaman önemsiz, nefret dolu değerlerin beynimizi ele geçirip arzu ve hırslarımızı yönetmesine izin veririz. Kesinlikle bildiğimiz tek şey ölümdür. Bu nedenle de diğer değerlerimizi ve kararlarımızı ayarladığımız pusula olmalıdır. Sormamız gereken ama hiçbir zaman sormadığımız tüm soruların doğru yanıtıdır. Ölümden rahatsız olmamanın tek yolu kendinizi olduğunuzdan daha büyük bir şey gibi görmeniz ve anlamanızdır. Kendinize hizmet etmenin ötesine uzanan değerler seçmeniz gerekir. Çevrenizdeki kaotik dünyaya toleranslı, basit, her an geçerli ve kontrol edilebilir değerler. Bu mutlulukların temel kökü budur. Aristoteles'i, Harvard'dan bir psikoloğu, Hazreti İsa'yı ya da kahrolası Beatles'ı da dinleseniz, hepsi mutluluğun aynı şeyden kaynaklandığını söyleyecektir. Kendinizden daha büyük bir şeyi sevmek, daha yüce bir bütüne katkı sağlayan bileşenlerden biri olduğunuza inanmak, hayatınızın idrak etmesi mümkün olmayan büyük bir sürecin küçük bir parçası olduğunu kavramak. Bu duygu nedeniyle insanlar kiliseye giderler, savaşlarda mücadele ederler, aile yetiştirir, emeklilik için para biriktirir, köprüler inşa eder ve cep telefonunu icat ederler. Sadece kendilerinden daha yüce ve daha kavranamaz şeyin parçası olduklarını hissedebilmek için. Kendinde hak görmek ise bunu bizden kopartıp alır. Hak görmenin yer çekimi tüm dikkatimizi içimize yöneltir. Sadece kendimize bakarız. Dünyadaki tüm sorunların merkezi bizmişiz gibi hissederiz. Sanki bütün haksızlıklar sadece bize ıstırap verir. Yüceliği herkesten çok biz hak ederiz. Hak görmek baştan çıkartıcı olduğu kadar yalıtır da. Dünya için duymamız gereken merak ve heyecan kendimize döner ve yanlılıklarımızı, niyetlerimizi karşılaştığımız her insana, deneyimlediğimiz her olaya yansıtırız. Bu bir süre seksi, heyecan verici gelebilir. Kendini iyi hissettirir. Bir sürü bile sattırır. Ama aslında spiritüel zehirdir. Hepimizi hasta eden salgının dinamiği de budur. Maddi olarak gayet iyi durumdayız. Ama psikolojik olarak bir hayli düşük seviyeli. Sığ yoldan işkence çekiyoruz. İnsanlar tüm sorumluluklardan kaçarak toplumun onların duygularına ve duyarlılıklarına hizmet etmesini istemekteler. Gelişi güzel şeylerden emin olup bunları genellikle şiddet yoluyla sözde sarhoş oluyorlar. Değerli bir şeyi deneyip başaramamak korkusuyla hareketsizlik, tembellik tuzağına düşüyorlar. Modern zihnin pohpohlanması gibi bir şeyi kazanmadan hak ettiğini düşünen, fedakarlık yapmadan sahip olmaya hakkı var sanan bir toplum yarattı. Hiçbir gerçek yaşam deneyimi olmayan insanlar kendilerini uzman, girişimci, kaşif, yenilikçi, öncü ve koç ilan edebiliyorlar. Yapıyorlar çünkü herkesten daha büyük olduklarına inanıyorlar. Sadece olağanüstü olanın yayınlandığı bir dünyada kabul görmek için büyük olmaya ihtiyaç duyuyorlar. Kültürümüz büyük ilgi çekmeyle büyük başarıyı karıştırarak aynı şey olarak kabul ediyor. Ama aynı şey değiller. Zaten büyüksünüz halihazırda. Farkında olsanız da olmasanız da. Herhangi biri farkında olsa da olmasa da. Nedeni yeni bir iPhone uygulaması indirmiş olmanız, okulu bir yıl erken bitirmeniz ya da kendinize bir tekne almanız değil. Bunlar büyüklüğü tanımlamazlar. Zaten büyüksünüz. Çünkü sonsuz bir karmaşanın ve kesin bir ölümün karşısında neyi kafaya takıp neyi takmayacağınızı seçmeye devam ediyorsunuz. Sadece bu gerçek, hayatta kendi değerlerinizi seçiyor olmanız sizi zaten güzel, başarılı ve sevilen biri yapıyor. Farkında olmasanız da. Bir lağımda uyuyup açlıktan ölseniz de. Siz de öleceksiniz. Bu nedenle siz de yaşamakta olduğunuz için şanslısınız. Bunu hissedemeyebilirsiniz ama bir ara gidip bir uçurumun kenarında durun. Belki o zaman hissedeceksiniz. Bukowski bir ara şunu yazmış. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz. Amma sirk. Sadece bu bile birbirimizi sevmemizi sağlamalı ama sağlamıyor. Hayatın önemsiz meseleleri bizi eziyor, korkutuyor, bir hiç bizi yiyip bitiriyor. O göl kıyısındaki geceyi düşününce, arkadaşım Josh'ın cesedinin sağlık teknisyenleri tarafından gölden çıkarılışını izlediğimi, siyah Texas gecesine baktığımı ve egomun yavaşça gecenin içinde eriyip yok oluşunu izlediğimi hatırlıyorum. Josh'ın ölümü bana başta fark ettiğimden çok daha fazlasını öğretmişti. Evet, günü kaçırmamayı, seçimlerimin sorumluluğunu almayı, hayallerimi daha az utanç ve engelle izlemeyi öğretti. Bunların hepsi daha derin ve öncelikli bir dersin yan etkileridir. O öncelikli ders şudur. Korkacak hiçbir şey yok. Asla. Yıllar boyunca meditasyonla, felsefe okuyarak, Güney Afrika'da bir uçurumun kenarında çılgın şeyler yaparak kendime sürekli kendi ölümümü hatırlatmak, bu farkındalığı zihnimin merkezinde ve önünde tutmama yardımcı oluyor. Kendi ölümümü, kendi kırılganlığımı kabul etmek her şeyi kolaylaştırıyor. Bağımlılıkları çözüyor. Küstahlığımı, kendime hak gördüğüm şeyleri tanımlayıp onlarla yüzleşebiliyorum. Kendi sorunlarımın sorumluluğunu alıyorum. Korkularım, emin olamadığım şeyler yüzünden acı çektiğimi bilip başarısızlıklarımı kabul ediyorum. Ve redleri kucaklıyorum. Hepsi kendi ölümümü düşündüğüm zaman hafifliyor. Ne kadar karanlığa bakarsam hayat o kadar aydınlanıyor. Dünya daha huzurlu bir yer oluyor. Herhangi bir konuda daha az bilinç dışı direnç gösterdiğimi hissediyorum. Orada burunda biraz daha oturuyorum ve her şeyi içime alıyorum. Sonunda ayağa kalkmaya karar verdiğimde ellerimi arkaya koyup kendimi geri çekiyorum. Sonra yavaşça doğruluyorum. Çevremdeki toprağa bakarak beni sabote edecek başıboş bir kaya olmadığından emin oluyorum. Güvende olduğumu anlayınca gerçekliğe doğru yürüyorum. 2 metre, 3 metre. Bedenim her adımımla kendini toparlıyor. Adımlarım hafifliyor. Hayat mıknatısının beni içine çekmesine izin veriyorum. Kayaların üzerinden ana yola geri dönerken bakışlarını bana dikmiş bir adam görüyorum. Durup göz teması kuruyorum. Orada yarın kenarında oturduğunu gördüm diyor. Avustralyalı vurgusuyla konuşuyor. Orada. Sözcüğü ağzından tuhaf bir şekilde yuvarlanarak çıkıyor. Antarktika'yı işaret ediyor. Evet, manzara muhteşem değil mi? Ben gülümsüyorum. O gülümsemiyor. Yüzünde ciddi bir ifade var. Ellerimi şortuma sürterek temizliyorum. Bedenim hala teslimiyetim nedeniyle titriyor. Aramızda tuhaf bir sessizlik var. Avustralyalı duruyor. Aklı karışmış gibi hala bana bakıyor. Ne söyleyeceğini düşündüğü belli. Bir saniye sonra sözlerini dikkatli bir araya getiriyor. Her şey yolunda mı? Kendini nasıl hissediyorsun? Bir saniye duraklıyorum. Hala gülümsüyorum. Canlı, çok canlı. Kuşkusu dağılıyor ve yerini bir gülümseme alıyor. Hafifçe başını eğerek patikadan aşağı inmeye başlıyor. Yukarıda durup manzaraya bakıyorum. Arkadaşlarımın tepeye varmasını bekliyorum.